Çınaraltı. TGRT'nin sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Radyonuzda haftada bir yayınlanan Çınaraltı programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle İstanbul'da Bayezid Kütüphanesi'nde, Devlet Kütüphanesi'nde şöyle büyük kapının pirinç şeyinin tokmağını çevirip de beyaz mermer kaplanmış o güzelim narin mermer sütunlu avluya girdiğiniz zaman merdivenin üst basamağında bir hayal görürdünüz. Bire utanmazlar. Ekmeğiyle perverde olduğunuz padişahımız efendimizin kitaplarına nasıl el sürersiniz diye bağıran bir hayal. Bu hayal kalkan delenli Sabri Efendi'ydi sevgili dinleyiciler. 1861 yılında bugün sınırlarımız dışında kalan kalkan delen, Yugoslavya'nın kalkan delen, şimdi Tetova diyorlar, Üsküp'ün 40 kilometre batısında, orada dünyaya gelmişti bu Sabri Efendi. Asıl adı Ali. Ancak o zamanlar ileri gelenler, münevver kimseler şiirlerinde mahlas kullanırlardı. Bu da Sabri mahlasını kullandığı için Sabri Bey diye anılırdı. Kalkan delenli Sabri Bey veya Sabri Efendi. Küçük çaplı, zayıf, naif fakat ileri derecede milliyetçi birisiydi. 1875 yılında Sırbistan seferine gönüllü olarak katılmıştı. 93 harbine de, Osmanlı-Rus harbine de katılmış, orada da dövüşmüş. Hatta bu sebeple tahsilini dahi aksatmıştı sevgili dinleyiciler. Rumeli'de büyük çabaları olan babası Mustafa Ruhi Efendi'nin bu toprakların kaybından sonra Sultan II. Abdülhamit'in iradesiyle İstanbul'da oturmasına izin verilmişti. Oğlu Sabri Efendi, bizim kahramanımız da bir müddet Şehzadegan Mektebi'ne, Şehzadeler Mektebi'ne devam etmişti. Ayrıca Kitapçıbaşı Süleyman Hasbi Efendi'den de Arap ve Fars Edebiyatı dersi almıştı. Bu Sabri Efendi tabi saraya rahatça girip çıkabilen, şehzadelerle arkadaşlığı olan birisiydi. Ve o zamanki şehzadelerden Abdülhamit Efendi ileride padişah olunca 1887 yılında Katibi Şehriyari ünvanıyla ve 800 kuruş maaşla onu Yıldız Sarayı Kütüphanesi'ne tayin etti. Evet sevgili dinleyiciler, ölümünden bunca yıl geçmiş olmasına rağmen hala hakkında çeşitli sözler söylenen, yazılar yazılan Sultan II. Abdülhamit okuyan ve sanatsever bir şahsiyete sahipti. Geceleri uyumadan evvel musahipleri tarafından yatak ucundaki paravananın ardında kitap okuttuğunu biliyoruz. Cumhuriyetten sonra İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne hüviyeti bozulmadan taşınan ve hala orada bulunan Yıldız Kütüphanesi gerçekten çok zengin bir kütüphanedir. Bu hükümdar her türlü yabancı dil eseri dilimize çevirmiş ve bu tercümeler çok güzel bir el yazısıyla basılı kitap benzeri ciltlenerek Yıldız Sarayı Kütüphanesi'ne konulmuştu. Padişahın bunları okuduğuna veya okuttuğuna dair kayıtlar var. İkinci Dünya Savaşı sırasında kıtalar arası seyahat eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'in de bir bavul dolusu polisiye kitap taşıdığını basında vaktiyle okumuştuk. Sultan II. Abdülhamit seyahatten kaçınmıştı ama kütüphanesinde ciddi kitaplar arasında yalnız kendisi için Türkçe'ye tercüme edilmiş polisiye kitapları bulmak da mümkündü. Evet, Sultan Memaliki Şahani içinde seyahat etmediği için tüm ülkede bulunan bütün kazaların, vilayetlerin, nahiyelerin, köylerin fotoğraflarını çektirerek muntazam bir şekilde kütüphanesinde değerlendirmişti sevgili dinleyiciler. Kütüphanelerle alakadar olan bir hükümdardı bu. İstanbul ve Taşra kütüphanelerinin bir kısmı onun devrinde tamir edilmişti. İstanbul kütüphanelerinin matbu, basılı katalogları yayınlanmıştı. Ve başşehir İstanbul'da devlet eliyle milli kütüphane mahiyetinde Kütüphane-i Umumi-i Osmani, bugünkü adıyla Bayezid Devlet Kütüphanesi, onun zamanında onun himmetleriyle kurulmuştur. Evet, imparatorluk sınırları içinde bilhassa İstanbul'da büyük yaralar açan 31 Mart ve hareket ordusu hadisesi de Yıldız Sarayı'nın bir bölümü yağmalanmaktan kurtarılmamıştır sevgili dinleyiciler. Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiş ve Yıldız Sarayı eşkıyanın elinde hercümerç edilmiştir. Bu kargaşa sırasında bir kısım başıboş sergerde sarayda Sultan Abdülhamit'in kütüphanesine dalarlar. Zarif dolaplar, zarif ciltli kitaplar, türlü büyüklükte gayet musanna Kur'an-ı Kerimler, işlemeli mahfazaları, zengin bir müze vasfında. Sergerderler bir an duraklayınca bire utanmazlar. Ekmeğiyle perverde olduğunuz padişahımız efendimizin kitaplarına nasıl el sürersiniz diyerek Rumeli ağzıyla konuşan kısa boylu, nurani yüzlü, beyaz sakallı bir kişi önlerine atılır. Garip bir tesadüf. Bu sergerdelerde kalkan delerle değiller mi? Hemşerileri olan bu küçük adamın büyük çıkışı onları tersiz eder. Böylece tek bir kayıp vermeden kurtulur Yıldız Saray Kütüphanesi, Sabri Efendi sayesinde. Evet, Sabri Efendi 1934 yılında tek ayda ayrıldı. Ancak kütüphanecilikle alakasını kesmedi. 1935'in Mart ayında İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonu kurulmuştu. İşte orada 8 yıl kadar çalıştı sevgili dinleyiciler. Kalkan Delenli Sabri Efendi, Yahya Efendi Tekkesi var Beşiktaş'ta. Onun şeyhi Hasan Hayri Efendi'nin müritlerindendi. Nakşibendi tarikatına mensuptu. Ayrıca babasından aldığı terbiyenin neticesi olarak iyilik etmeyi seven, efendim faziletli, mütevazi ve dindar bir insan olarak yaşadı. Bilhassa tevazu, alçak gönüllülüğü örnek bir vasfıydı sevgili dinleyiciler. 1943 yılında vefat etti ve babasının Beşiktaş'ta Yahya Efendi Tekkesi'ndeki kabrinin yanına defnedildi. Nur içinde yatsın ki Yıldız Saray Kütüphanesini kurtarmakla ilim irfan alemine büyük bir hizmet etmiştir Sabri Efendi. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde bu Yıldız Sarayı'ndan kalma kitapları görenler Sabri Efendi'nin o kıymetli himmetini hatırlamaktan, onu bir hoş yad etmekten kendilerini alamazlar. Sevgili dinleyiciler, yurt içinde ve yurt dışında Ürgüp denilince kayaların oyulmasıyla meydana gelmiş tarihi bir iskan merkezi aklımıza geliyor. Peri bacaları, kat kat dehlizlerden geçilerek girilen mezar kalıntıları, dar koridorlar, üzüm ezme havuzları, küpler, toprak masalar ve daha nice antik kalıntılar. Birinci Dünya Savaşı'nda kaçaklara, canilere, kaçakçılara saklanma yeri olmuş bu yerler. Cumhuriyet devrinde bir açık hava müzesi haline getirilmiş. Evet, bu Nevşehir'e bağlı bu şirin ilçede Tarihi Tahsin Ağa Kütüphanesi'nin bir hususiyetinden bahsedeceğiz sevgili dinleyiciler size. Evet, bu Tahsin Ağa Kütüphanesi'nin eşekli kütüphanesinden, evet, daha kibar bir tabirle merkepli Kütüphanesi'nden bahsedeceğiz. Evet, bu kütüphanenin bu mesleğe gönül vermiş, orada doğmuş, orada büyümüş bir idarecisi vardı, Mustafa Güzelgöz. Yıllarca evvel emekli oldu ama adını Türk kütüphanecilik tarihine efendim yazdırdı altın harflerle. Bu güleç yüzlü, rahat, efendim rahat konuşan, misafirperver Anadolu çocuğu köylere de hizmet götürmek isterdi. İnsan kitaba gideceğini, kitap insanın ayağına gelmelidir derdi. Batı'da bilhassa Amerika'da 19. asırda denenmeye başlayan ve 20. asırda gelişen karayollarında çeşitli motorlu araçlarla, efendim nehirlerde motorlu teknelerle köylere kadar ulaşan, hizmet götüren gezici kütüphaneler vardı. İşte Mustafa Efendi bunları ve bunların fedakar atsız personelini tetkik etti. Ürgüp'ün de çevresinde birçok köy ve köy okulu vardı sevgili dinleyiciler, kitapsız ve kütüphanesiz. O da çoğu yolsuz, sert dağ köylerine kitap götürmeyi planladı kafasında. Planladı ama Ürgüp kütüphanesinde yazım makinesi dahi bulunmadığı yıllar, o yıllar. Evet, Anadolu çocuğu bu. Aklına eşek geldi. Anadolu'nun en fedakar motorlu aracı eşek o günlerde. Kanaatkar, az yiyen, her yolda yürüyen, sarp yollardan şikayetçi olmayan bir yardımcı. O zamanlar Ankara'da bu Mustafa Efendi'nin hayalini gerçekleştirecek bir kütüphaneler genel müdürü var o yıllarda, Aziz Efendi. O da kütüphanelere yenilik getirmeye gayret ediyor. İkisi el ele veriyorlar. Odacı kadrosuna eşek sahibine ait olmak üzere birkaç personel alıyorlar. Semer'in iki yanına kitap sandıklarını koyuyorlar. Muntazam bir çalışma planı ve tatbikat kısa zamanda muvaffakiyete ulaşıyor. Bir müddet sonra Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi komisyonlarda görüşülürken at, saman falan harcamaları Maliye Komisyonu'na geliyor ve tahsisat isteniyor. Komisyon üyeleri bakıyorlar kütüphane ile eşek arasında ve arpa saman arasında bir münasebet, bir irtibat kuramıyorlar. Fakat sonra bir artık konvoy haline gelmiş olan eşekli gezici kütüphaneye ait fotoğrafları görüyorlar. Çalışması hakkında ilgililerden gerekli bilgiyi alıyorlar. Ondan sonra bu arpa saman tahsisatını tasdik ediyorlar. Vaktiyle Ürgüp'e yolu düşen bu konvoyu görmeden edemezdi sevgili dinleyiciler. Bu merkeplerin her birinin adı vardı. Bu Mustafa Efendi gezici kütüphanesini bindirilmiş bir süvari birliği gibi sıraya dizer ve onları denetlerdi arada. Ve kim gelse yanına sözü döndürür, dolaştırır, eşekli konvoya getirirdi kara kaçanlara. Onları anlatırken gözleri parlardı. Yıllar boyu bu hizmeti sürdürdü sevgili dinleyiciler. Yerli yabancı çeşitli müesseselerden, kuruluşlardan takdirnameler aldı. Ve daha sonra tekaide ayrıldı. Kütüphanenin merkepleri ne oldu? Kütüphanenin merkepleri 1968 yılında mütevazi bir merasimle emekliye sevk edildi. Ama onların nal izlerinde asfalt yollarda şimdi aynı kütüphanenin motorlu aracı hizmet getiriyor köylere. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle Hindistan'ın güneyinde, okyanus sahillerinde bir yerlerde ufak bir köy vardı. Burada fakir bir balıkçı yaşardı. Garibanın derme çatma bir de kulübesi vardı ki rüzgar önünden girer, arkasından çıkardı. Adamcağız her gün yeni bir ümitle ağ atardı. Akşam 3-5 irili ufaklı balıkla evinin yolunu tutardı. Hep öyle olurdu. Para etmeyen kılçıklı ve küçük balıklar eve ayrılır, irileri müşterilere giderdi. Balıkçı o gün yine sepetindekileri ortaya döktü. Ancak kol iriliğinde ve çok renkli bir balık minik kızın dikkatini çekti. Bir de kızı vardı balıkçının. Ufaklık belki de hayatında ilk kez naz yaptı. Kara gözlerini iri iri açtı, bunu satmak zorunda mıyız?" dedi. Adamcağız bir kızının armut sapını andıran ince boynuna baktı, bir tek tek sayılan kaburgalarına. "Eh baba, kalbi değil mi?" dayanamadı. "İstediğin gibi olsun be gülüm," dedi. "Seni mi kıracağız?" dedi. Kızcağızın yüzünde güller açtı sevgili dinleyiciler. Hemen çalı çırpı topladılar. Annesi önce güzelce bir ateş yaktı, sonra balığın karnını yerdi. Ancak mermer yalakta tatlı bir şıngırtı duydular. Minik kız elini daldırdı ve bulanık sudan ışıl ışıl parlayan bir cam parçası çıkarttı. Annesi bunun kıymetli bir şey olabileceğine ihtimal vermedi. "Çocuk işte," dedi, gülüp geçti. O hakikaten çocuktu ve bu cam parçasını oyuncak edindi kendisine. Kah ışığa tutardı, kah suya atardı. Böyle tayflaşan renklerine keyifle bakardı. Bazen de iple bağlar, boynuna asardı. Hani altının kıymetini sarraf bilir, cevherin kıymetini cevheri demişler ya, kadri zerger şinaset, kadri gevher gevheri. İşte gezgin kaşıkçının biri çocuğun elindeki taşı gördü. Heyecandan dili tutuldu, dizleri tutmaz oldu. Bu sıradan bir cam değildi, emsali zor bulunan bir mücevherdi. Sesine en şefkatli tonları oturtarak yaklaştı ve minik kız da dost oldu. Önceleri taşla ilgilenmez göründü ve sadece kaşıklarını methetti. Neticede zavallı çocuğa 3 tane şimşir kaşık verdi, elması kaptı. Evet, kurnaz kaşıkçı elmasını kem gözlerden sakındı. Ama nasıl oldu bilinmez, o yörede olup bitenlerden Mihrace'nin haberi oldu. Nitekim laf taşıyanlar uyanık kaşıkçının elindeki elması fısıldadılar. Madras Mihrace'si kaşıkçıya 40 katır mı uygun gördü yoksa 40 satır mı bilmiyoruz ama elmasa el koydu. Mihrace'nin karısı bu elması çok sevdi sevgili dinleyiciler. Erbabını bulup bir güzel tıraşlattı ki taş daha bir göz almaya başladı. Bu eşsiz mücevheri ya boynunda taşır ya da içinde en zehirlisinden kobraların dolandığı bir sandıkta saklardı. Önüne de kaplanlı muhafızlar dikti. Ancak yıllar sonra yöreye gelen sömürgeciler kan dökücüydüler. Lügatlarında merhamet diye bir kelime yoktu. Mihrace'nin bunlara karşı koyması da mümkün değildi. Zira rakiplerinin elinde gürleyen sopalar vardı. Nitekim Pigo adında bir subay taşın kokusunu aldı. Elması paşa paşa vermesi hususunda Mihrace'yi ikna etti. Ancak böylesi bir parçanın ünü Fransa'ya Pigo'dan önce geldi sevgili dinleyiciler. Hadiselere daima para para para gözlüğünden bakan Napolyon bu kaçak ve kanunsuz taşa mecburen el koydu. Peki ya Pigo? Pigo'yu mükafatlandıracak değil herhalde. Büyük ihtimalle giyotine gitti Pigo. Evet, lakin bu esrarengiz elmas Napolyon'a da, Fransız İmparatoru Napolyon'a da mutluluk, saadet getirmedi sevgili dinleyiciler. Meşhur komutan önce meydanda sonra masada kaybetti. Bırakın imparatorluğu, askerliği bile elinden gitti. Onun Elbe Adası'nda, İtalya açıklarındaki Elbe Adası'nda sürüm sürüm süründüğü günlerde yaşlı anası Laetitia kurtuluş akçesi denkleştirmekle meşguldü. Kadıncağız varını yoğunu, evini emlakını sattı ama istenen meblağa ulaşamadı. İşte tam o sırada sadık hizmetkarı bu elmasın varlığından haberdar etti. ana kraliçeyi. Gel gelelim, o günün sefil Avrupa'sında bunu alabilecek adam parmak hesabıydı. Nitekim elmasın ünü sınırlar ötesinde yayıldı. Ve tepedelenli Ali Paşa'nın kulağına çalındı. Paşa baba tam 150 bin altın ödeyerek elması satın aldı. Ama nazara mı geldi bilinmez, bir müddet sonra padişahla arası açıldı ve isyan etti Ali Paşa. Ve Ali Paşa daha sonra yakalandı, icraatlarının hesabını vermekle uğraşa dursun, serveti müsaade edildi, hazineye aktarıldı. İşte elmas o günden beri Topkapı Sarayı'ndadır sevgili dinleyiciler. Evet, parayla saadet olur mu bilmeyiz ama kaşıkçı elması sahiplerine mutluluk getirmedi sevgili dinleyiciler. Aksine hepsi de kem gözleri muhatabı oldular ve başlarına bir iş geldi. Zannederiz bu elmasla sevinen, mutlu olan tek kişi vardı. O da garip balıkçının kara gözlü kızı. Sevgili dinleyiciler, elmaslar başlangıçta karop denilen keçi boynuzu veya harop denilen keçi boynuzu tohumlarıyla tartılırdı. Sonra hassas teraziler geldi ve bu tohumlar yerini krat denilen bir ölçü birimine terk ettiler. Bir krat 0.2 gram. Bir gramın 1/5. Bir başka deyişle 5 krat 1 gramdır. Ancak bir elmas ne kadar iri olursa olsun kesimi çok mühimdir sevgili dinleyiciler. Taş usta bir sanatkarın elinden geçmediyse kıymetinden çok şey kaybeder. Elmasta kıymet ölçüsü sadece büyüklük ve işçilik değildir. Erbabı elmasın rengine ve kristal yapısına da bakar. İşte kaşıkçı elması bu dört hususiyette zirve noktasındadır sevgili dinleyiciler. 86 kratlık büyüklüğü, usta kesimi ve benzersiz rengiyle emsalsiz bir elmastır. Hele bunca ünlünün elinden geçmesi, bu kadar maceraya uğraması ona öyle bir antik değer kazandırır ki ona da paha biçmek mümkün değildir. Evet sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınaraltı programının da sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz ve hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın. Çınaraltı.